Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da yeni bir programa başlıyoruz. İsmi Medeniyet Coğrafyamız ve bu programı Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la yapacağız. Hocam merhaba, hayırlı merhaba. Olsun programımız.
Teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun inşallah.
Evet. İsmi az önce de belirttiğimiz gibi hocam Medeniyet Coğrafyamız ve bugün programımızın bir girizgahını yapmış oluyoruz hocamla birlikte. Ama önümüzdeki günlerde belki hocam da bahseder, dosya konularıyla ve gündemden sıcak başlıklarla bir haftanın değerlendirmesini yapacağız programımızda. Geçen hafta dünyada medeniyet coğrafyamızda neler olup bitti, öne çıkan başlıklar neydi, arka planında neler vardı, bütün bunları konuşacağız ilerleyen programlarımızda. Ve tabii bir de o haftanın medeniyet coğrafyamızda öne çıkan bir şehrini, bir parçasını da dosya konusu yapacağız ve ona dair de ayrıntılara gireceğiz. Biraz daha böyle mercekte bakmış olacağız değerli dinleyenler. Şimdi dilerseniz programımızın ismi üzerinden başlayalım programa. Neden medeniyet coğrafyamız? Kültür, medeniyet, coğrafya, bu tür kavramlar birbirleriyle iç içe ama farklı şeyler. Medeniyet coğrafyamız size neyi ifade ediyor ya da bu ismi niçin koyduk bu programa? Buyurun.
Öncelikle hayırlı olsun diyelim programımıza. Evet. Başlarken kavramlar önemli çünkü günümüzde günlük hayatımızda pelensenk olmuş. Hep konuştuğumuz, söylediğimiz fakat anlamlarını tam da bilemediğimiz ifadelerden biri kültür ve medeniyet kavramları. Şimdi çok çeşitli tanımlamalar olmakla birlikte kültür, agriculture İngilizce, ziraat hayatı da oradan geliyor. Evet. Yani bir tohumu kültüre almak anlamında siz hüdayi nabit olan bir ürünü kültüre alıyorsunuz, onu ekip, biçip, ilaçlayıp hasat ediyorsunuz. Veyahut da Karadeniz'den balık avlamıyorsunuz da bir havuzda balık evet. yetiştiriyorsunuz. Biz buna kültüre almak diyoruz. O halde kültür tohumdur kısaca. Medeniyet ise tarladır. Tarih boyunca medeniyetler dediğimizde mesela Çin medeniyetinden, Hint medeniyetinden, Mezopotamya, Anadolu medeniyetinden evet. veya Amerika'da Aztek, Maya, İnka medeniyetinden bahsediyoruz. O halde Hazreti Adem'den günümüze kadar insanlık tarihi boyunca medeniyet kurulan merkezlere baktığımızda iklimi, havası, evet. suyu, toprağı insanların yaşamasına en elverişli yerler olmuştur. Mesela bir Sibirya medeniyetinden, bir Kanada medeniyetinden bahsedemiyoruz. Niçin? İnsanlar için çok da elverişli şartlar oluşturmuyor. Evet. O halde Anadolu ki Türkiye'nin artık son kalesi olarak düşünün Anadolu. Hemen yanı başımızdaki Mezopotamya veyahut da ana ata yurdumuz olan Türkistan'daki Maveraun Nehir evet. bölgesi birer medeniyet havzalarıdır. Ve buralar tarih boyunca siyasi olarak birçok devletler kurulmuş, yıkılmış, sınırlar değişmiş ama orada yaşayan kadim halklar çok da fazla değişmemiştir. Yani Osmanlı Devleti siyasi olarak ömrünü doldurmuş, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş, sınırlar belirlenmiş ama sonuçta yaşayan halk hemen hemen evet. aynı insanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle demek ki kültürü tohum, medeniyeti tarla olarak düşündüğümüzde coğrafya nedir dersek, coğrafyanın da çok çeşitli tanımlamaları var ama bu bizim branşımız olduğu için çok kısa, net izleyicim, dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde ifade edecek olursak mekan evet. ve insan ilişkisidir aslında coğrafya. Yani mekanı bilmeden, mekanı anlamadan coğrafyayı evet. anlamanız mümkün değildir. Ve o mekanın üzerindeki insan ve mekan ilişkisi. Dikkat edin, biz haritasız hiçbir iş yapamayız.
Evet.
O halde herhangi bir konu, yani fiziki bir coğrafya olayı, yağmurun yağmasından veyahut da beşeri bir coğrafya, nüfusun dağılışına kadar hepsinde mekan önemlidir. Nerede evet. vuku buluyor, nerede cereyan ediyor ve bunun insanla olan ilişkisi ve buna bir de tarihten günümüze olan perspektifi eklediğimizde işte o mekanın üzerinde insanın oluşturmuş olduğu bütün birikimlerin toplamı da işte medeniyet coğrafyamızdaki evet. kültürel birikimimizi oluşturuyor.
Evet hocam. Şimdi medeniyet coğrafyamız dedik, gönül coğrafyamız bir taraftan da böyle de belki zikredilebilir. Türkiye'nin bugünlerde konuştuğu bir konu Lozan meselesi. Bu ayrı bir mesele tabii ama Türkiye'nin sınırları Lozan'la belirlendi, milli sınırları. Bir de gönül coğrafyamız var. Bu coğrafyayı nasıl tanımlarsınız? Nedir gönül coğrafyası? Sınırları nasıldır?
Evet. İşte son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın sınırlarını çizerek kendini feshettiği bir misak-ı milli sınırımız var. Bir de 24 Temmuz 1923'te bugünkü evet. sınırlarıyla ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları var. Ancak Türkiye aslında bu Lozan'da sınırları belirlenen alandan ibaret değildir. Fiziki olarak haritaya baktığınızda evet. böyle gözükse de bir de gönül coğrafyamız var. Hani Türk dünyası diyoruz, İslam evet. dünyası diyoruz. Evet. İşte bu dünyanın hı hı. içerisine giren insan topluluklarının gönlünde doğal bir lider ülke vardır. O da Türkiye'dir. Evet. Ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti resmi olarak Ankara'dır.
Evet.
Ancak medeniyet coğrafyamızdaki insanların gönlündeki başkent ise İstanbul'dur.
Evet, yani, önemli bir ayrım.
Yani siz Kuzey Afrika'ya gittiniz. Yani Libya'da, Fas'ta, Cezayir'de, Tunus'ta dolaşıyorsunuz. Türkiye deyince hemen İstanbul evet. derler. Ve çok güzel, hoş hatıralar hemen gözlerinde evet. canlanır. Bunu Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da veyahut da Türkistan'da duymanız mümkündür. O halde bizim gönül coğrafyamız dediğimiz hadiseyi bir Osmanlı hinterlandındaki bölgeler bir de daha geniş anlamda şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan
evet.
57-58 ülkenin sınırları yani evet. Fas'tan Endonezya'ya kadar olan İslam evet. coğrafyasını yahut da Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan Türk dünyasını bütün bu gönül coğrafyamızın içerisine almamız mümkündür. Peki neden bu gönül coğrafyamız bizden bir takım şeyler bekliyor? Bize evet. neden misyon evet. yüklüyor? Müsaade ederseniz buyurun ilk hocam, program olması hesabıyla bir siyasi tarihçeden bahsetmek istiyorum.
Buyurun lütfen.
İslam dünyasının Hazreti Peygamber'den günümüze kadar gelen siyasi olarak ben 5 tane başkent olduğunu söylüyorum.
Nelerdir hocam?
Bunlardan biri işte hicretle birlikte 622'de Medine-i Münevvere.
Evet.
İlk siyasi başkenttir. Başkent. Bir devlet sistemi oluşuyor. Hazreti Ali'nin şehadeti ve evet. Asr-ı Saadet döneminin bitmesi ile birlikte Emeviler dönemi başlıyor. Hı hı. Ve siyasi başkent Şam'a geliyor. Bugün evet. Suriye'nin başkenti olan. Yani evet. demek ki 622'den 661'e kadar ilk siyasi başkentimiz Medine-i Münevvere. Sonra Emeviler dönemi var ve başkent Şam.
Şam.
Siyasi başkent. Emevilerin dönemi de 661'den hı-hı. 750'ye kadar geliyor. Arkasından Abbasiler dönemi evet. ve o zaman başkent Bağdat.
Bağdat oluyor.
İslam ümmetinin siyasi başkenti. Sonra Bağdat'ın zayıflamasıyla birlikte Fatımilerle birlikte Kahire öne çıkmaya hı hı. başlıyor. Ve Yavuz Sultan Selim'in o Mercidabık Ridaniye zaferleri var. İşte 1517'de evet. Mısır'ın fethiyle birlikte kutsal emanetler İstanbul'a geliyor. Ve 1517'den 1920'li yılların ortasına evet. kadar hilafetin kaldırılmasına kadar olan döneminde
başkenti.
500 yıllık bir süre evet. içerisinde bütün İslam coğrafyasının o medeniyet coğrafyamızın siyasi dini evet. baş şehri İstanbul olmuştur.
İstanbul.
Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti henüz daha 100 yaşına gelmedi.
Evet.
Ama İstanbul Osmanlı'la birlikte Osmanlı, ki Osmanlı'nın uzandığı coğrafyaları hı-hı. düşündüğümüzde evet. bugün Sudan'daki bir insan da gönül coğrafyasında hala bir Osmanlı. Evet. Bakın 500 yıl diyoruz. Bu 500 yıllık bir bizim bu coğrafyaya rehberlik etmemiz, önderlik etmemiz söz konusu. Yani bir Portekiz donanması bugünkü Tanzanya kıyılarını evet. talan etmeye başladığında Osmanlı'dan yardım istiyorlar.
Evet.
Ta Aceh'de, bugünkü Sumatra adasının olduğu yerde, Endonezya'da ilk sömürgeci İspanyol Portekizler oraları taciz etmeye başladığında Osmanlı'dan yardım istiyor.
Ve hala Osmanlı padişahı adına hutbeler okunur, değil mi?
Evet. Yani bunu doğuya batıya, kuzeye güneye, yani Kırım'da Rusların zulmüne maruz kalan Tatarlar Osmanlı'dan yardım istiyor evet. ve Anadolu'ya göç ediyor. Kafkaslar'da Osmanlı-Rus Savaşı 1800'lü yıllar boyunca devam ediyor. Zulme uğrayan, yerinden yurdundan olan oradaki yerli Çerkezler, Çeçenler vesaire Osmanlı'ya gözünü dikiyor. Evet. Ondan yardım bekliyor ve göç etmek zorunda olursa da ana yurdu, ata ocağı, baba ocağı olarak Anadolu'yu görüyor, geliyor. Evet. O halde biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir sığınağı değildir yaşadığımız coğrafya. Bütün mazlum, mağdur milletlerin
gönül coğrafyamızın,
aynı zamanda evet, da bütün gönül coğrafyamızın evet. ikinci bir evidir, yurdudur. Evidir. Evet. Dikkat edin, hep gadre uğrayan, zulme uğrayan, başı sıkıntıya düşen insanların ilk duraklarından biri Türkiye oluyor. Yani evet. tarihte de bunun örneklerini sıkça hı-hı. görmek mümkün. Cumhuriyet tarihi boyunca, hatta Osmanlı'nın son döneminde.
Evet, ki hala da devam ediyor. Bugün güncel işte Suriye'den gelen kardeşlerimiz, daha dün Trakya'dan gelenler, Bosna'dan gelenler i̇şte, değil mi?
1989'da Bulgaristan'dan evet. 300 bin civarında evet. bir mülteci geldi. Saddam Irak'ın kuzeyine bir harekat düzenlediğinde 1990-91 yıllarında 500 bin civarında Kuzey Irak bölgesinden Kürt evet. kökenli kardeşlerimiz Türkiye'ye sığındı. Yani neden şu soruyu sormuyor insanlar kendilerine? Mesela bugün PKK işte 4 ülkede Kürtler yaşıyor ve bunları tek bir devlet çatısı altında birleştirmekten evet. vesaire bahsediyor. Mesela of, Saddam'ın zulmü olduğunda İran kuzeyinde yaşayan Kürtler niçin İran'a gitmediler? Niçin evet. Suriye'ye gitmediler de Türkiye'ye geldiler? Yani Türkiye, Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı hiç fark etmiyor. Fark etmeden, evet. Bütün İslam coğrafyasının kadim sığınağıdır. Onun evet. için Türkiye'nin başına bir gayle gelmesi, yani Türkiye'nin sıkıntıya düşmesi aslında sadece bizi değil, evet. bütün İslam coğrafyasını hı hı. etkiliyor. Ve 15 Temmuz gecesi evet. sadece Türkiye değil, bütün bu gönül coğrafyamızda sabaha kadar evet. aynı endişeyi, aynı bizimle birlikte yaşadığımız heyecanı hı hı. ve korku evet. yaşadılar.
Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir, evet. Anadolu'dan ibaret değildir. Aynı. Evet. Hocam, medeniyet coğrafyamız maalesef günümüzde pek de güzel günler geçirmiyor. Neden böyle? Niye bu duruma düştük? Bir zamanlar hakikaten medeniyet coğrafyamızın insanları huzur içinde yaşıyordu. Hem de dediğiniz gibi Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arabı, Acemi, değil mi? Bugün neden bu durumdayız? Buna da değinmek gerekir herhalde.
Evet, Osmanlı Devleti yıkılırken bile büyük devletti ve dolayısıyla bütün İslam ümmetinin başı olan halife İstanbul'da evet. yaşıyordu ve tesbihin imamesi konumundaydı Osmanlı.
Evet.
Osmanlı'nın yıkılması, dağılması, parçalanması ve Osmanlı coğrafyasından 30 küsur tane devlet çıkması sonucunda imamesi kopan tesbihin darmadağın olması gibi bir evet. hercümert yaşandı. Mesela Osmanlı Devleti yıkıldığında Türkiye Cumhuriyeti 1920'li yılların başında işte 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı, işte Kurtuluş Savaşı vesaire. O yıllarda dünyada 3 tane bağımsız Müslüman ülke vardı.
Evet.
Bunları birçok kişi tuhafına gider ama Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Türkiye, İran ve Afganistan'ın dışında şu anda haritada gördüğünüz Müslüman ülkelerin tamamı müstemleke konumundaydı. O halde 20. yüzyıl aslında Müslümanların ve İslam coğrafyasının karanlık çağıdır. Yani 20. yüzyıl bizim için kandır, gözyaşıdır, kaostur hep. Ancak bu tesbihin imamesi İstanbul'dan düştü. Evet. Osmanlı kıldıktan sonra bu ümmet hiçbir şekilde yüzü gülmedi. Hep büyük devletlerin yazmış olduğu senaryonun birer figüranları konumuna geldi. O halde bu durumu tersine çevirecek hadisenin de yine aynı şekilde buradan olacağını ve yiğit düştüğü yerden kalkar sözü gereğince bütün dünyadaki mazlum ve mağdur durumdaki halklar, sadece Müslümanlar da değil, yani gayrimüslim insanlar bile Türkiye'ye ve onun gözünün içine bakıyor. O halde Türkiye'nin ayağa kalkması demek, Balkanlarda diyelim ki Sırplardan eziyet çeken Boşnakların yahut da Somali'de bir dilim ekmeğe muhtaç olan Afrikalının umudu konumundadır. Ya bize de bir şey olursa diye endişe etmelerinin sebebi odur. Çünkü tarih boyunca bizim yegane vasfımız adil olmamızdır. Adaletli olmamız, merhametli olmamız, her zaman mağdurun, zayıfın yanında yer almamızdır. O nedenle de biz Anadolu'yu evimiz, ocağımız kabul etmekle birlikte bütün dünyadaki o medeniyet coğrafyamız olarak sınıflandırdığımız bu bölgedeki her sıkıntının, oradaki görülen bir takım savaşların, ölümlerin, yıkılan evlerin sızısını kalbimizde hissediyoruz. Ve en önce oralara yardım elini uzatanın da Türkiye olduğunu görüyoruz.
Evet hocam. Hocam müsaadenizle bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden medeniyet coğrafyamızı konuşmaya devam edeceğiz.
İnşallah.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyası programı devam ediyor. Aranın ardından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla sohbetimize devam ediyoruz. Konuşmamıza devam ediyoruz. Neyi konuşuyoruz peki? Medeniyet coğrafyamızı konuşuyoruz efendim. Programımızın ismi malumunuz Medeniyet Coğrafyamız. Bugün programımızın bir girizgahını yapmış oluyoruz hocamla birlikte. Ama önümüzdeki günlerde belki hocam da bahseder. Dosya konularıyla ve gündemden sıcak başlıklarla bir haftanın değerlendirmesini yapacağız programımızda. Geçen hafta dünyada medeniyet coğrafyamızda neler olup bitti, öne çıkan başlıklar neydi, arka planında neler vardı, bütün bunları konuşacağız ilerleyen programlarımızda ve tabii bir de o haftanın medeniyet coğrafyamızda öne çıkan bir şehrini, bir parçasını da dosya konusu yapacağız ve ona dair de ayrıntılara gireceğiz. Biraz daha böyle mercekte bakmış olacağız değerli dinleyenler. Ama dediğimiz gibi bugün medeniyet coğrafyamız üzerine konuşuyoruz. Neden medeniyet coğrafyası programımızın ismi? Bunu açmaya devam ediyoruz ve nereler medeniyet coğrafyamız? Buradan devam ediyoruz. Hocam az önce zikrettiğiniz gönül coğrafyamızı anlatırken içinde Türk dünyası var dediniz, İslam dünyası var dediniz. Dilerseniz öncelikle Türk dünyası nedir, kimler var, bizim neyimiz olur diye de sorayım, buyurun.
Evet, fakültede de Türk dünyası, coğrafyası diye bir ders okutuyoruz biz öğrencilerimize bölümde. Bizim malumunuz ata yurdumuz Asya stepleri, Orta Asya, işte Türkistan dediğimiz yer, Hazar'dan daha doğuda Çin Seddi'ne kadar olan bölge. Evet. O bölgelerde konar göçer olarak yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan atalarımız, işte Talas Savaşı'ndan sonra İslamiyet'i kabul ediyorlar. Arapların o Çinlilerle olan mücadelesinde ve o Türklerdeki o göçebeliğin de vermiş olduğu dirilik ve mücadele azmi, evet, onlardaki daha önceki gök tanrı inancıyla birleşince savaşçı bir millet ve İslam'daki o cihat ruhuyla da, evet, bu perçinlenince, evet, zaten siyasi teşkilatlanmayı bilen bir yapı olduğu için İslamiyet'i kabul ettikten sonra da Karahanlılardan Osmanlı'ya, oradan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar, evet, çok sayıda devletler kurmuşlardır ve o devletlerin şu andaki yansıması olarak bugün Türkistan coğrafyasında, işte Batı Türkistan dediğimiz yerde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan var. Doğu Türkistan dediğimiz yerde, evet, bugün Çin'in Xinjiang, Uygur, Özerk bölgesi var. Güney Türkistan dediğimiz yer Afganistan'ın bugün Mezar-ı Şerif bölgesi olarak bildiğimiz yer. Ki bu, evet, Türkistan coğrafyasındaki insanların büyük bir kısmından biz soy olarak, yani ırk olarak soydaşız.
Evet.
Ve bunların içerisinde geçişkenlik olan mesela Tacikler gibi, Moğollar gibi birçoğuyla, evet, da yüzyıllar içerisinde akrabalık bağı gelişmiş ve etle kemik gibi, bir araya gelmişiz. Hemen Hazar'ın batısına geçtiğimizde Azerbaycan'ın, evet, olduğu yer. Biz, evet, Kuzey Azerbaycan'ı biliyoruz. İran Azerbaycan'ı, bu Tebriz'in, evet, olduğu bölgelerde düşündüğümüzde orada yaşayan insanlar da bizim akrabalarımız. Yani şöyle toparlayacak olursak, evet, Kıbrıs'tan başlayıp Türkiye, Azerbaycan, Batı Türkistan, Doğu Türkistan, yani Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar diye ifade edilen bu coğrafyadaki yaklaşık 200 milyonluk bir, evet, nüfusla bizim akrabalık bağımız var.
Evet.
Ve bunların da kahir ekseriyeti Müslümandır. Hı-hı. Yani dili, dini, kültürü, yaşantısıyla ortak paydalarımızın olduğu ülkelerdir.
Evet.
Ama kader bizi ayırmış. Bir kısmı Çin'in, bir, evet, kısmı Sovyetlerin döneminde, evet, Sovyet boyunduru altında kalmış. Bugün Horasan ve Güney Azerbaycan, İran toprakları, hı-hı, içerisinde kalmış. Ve sadece en batıda muhkem bir kale konumundaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün Türk dünyasındaki birçoğu Rusya Federasyonu içerisinde hala bağımsızlığını elde edememiş özerk bölgeler olan işte Tataristan, Başkurdistan, evet, gibi bölgeler, Kırım gibi bölgeler de içine kattığımızda bütün bu Türk dünyası kendine lider ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Anadolu'daki insanları, evet, görmektedir. Yani biz, bir Türk dünyası diye bir dünya var ve bu dünyanın gözü Türkiye'dedir.
Evet. Hocam, Türk dünyasına dair önemli merkezlerden de bahsedebilir miyiz medeniyet coğrafyamızda?
Elbette ki.
Nereler var?
Mesela Mavera-un Nehir dediğimiz, evet, Sır-ı Derya ve Amuderya,
evet,
ırmaklarının arasında Seyhun, Ceyhun diyoruz bunlara. Evet. Kadim şehirler kurmuşuz.
Hı hı.
Semerkant,
evet,
Buhara, Taşkent gibi.
Evet.
Mesela Sahih-i Buhari diyoruz.
Evet.
Buharalı. Yani Kur'an'dan sonra en sahih olan eserin yazarı Buharalı ve bizim atamız,
evet,
olan insanların kurmuş olduğu ve dünyaya bir ışığın yayıldığı yer. O halde bu daha doğuya gittiğimizde bugün Çin'in sınırları içerisinde olan Urumçi, Kaşgar, evet, Yarkent, Hotan, Kulca ve buralarda bundan binlerce yıl önce Kehriz dediğimiz yer altından, yani Tanrı dağlarından tarım havzasına sulama sistemleri geliştirmişler. Bugünkü, evet, modern tarım teknikleriyle bile baktığımızda akıllara durgunluk verecek ölçüde mükemmel işler, evet, başarmışlardır. Yani demek ki Türk dünyası dediğimizde sadece Ankara, İstanbul değil, Bakü'yü, Tebriz'i, evet, düşünmemiz gerekiyor.
Hı hı.
Dolayısıyla da o Taşkent'ten
Buhara'ya,
Semerkant'a, evet, Urumçi'ye kadar bu, evet, merkezler de o Türk dünyasının kadim şehirleridir. Hatta, hı hı, bugün Rusya sınırları içerisinde olan Kazan, Ufa, evet, gibi şehirler de yine bu Türk dünyasının.
Kırım'ı sayabilir miyiz?
Kırım'ın içerisinde de bir hercümerç olmuştur. 1775'ten, hmm, bu yana,
evet,
bize ait olan çok şey yerle bir edilmiştir. 1945'teki toplu sürgünle evet. birlikte de tamamen üzerine sünger çekilmiştir. Evet. İşte 90 sonrası yavaş yavaş o kırsal kesimden başlamak üzere yeniden yerleşme söz konusu. Yani Kırım ayrı bir dramdır, ayrı evet. bir dosya konusudur.
Evet hocam, inşallah ilerleyen i̇nşallah. Programlarımızda onu da ele alırız. Türk dünyası evet böyle ve şimdi de İslam dünyasından bahsetmiştiniz. İslam dünyası deyince Türkiye ile bizim medeniyet anlamında bağımız nedir hocam? Ya da gönül bağımız nedir? Sınırları nerelerdir İslam dünyasının? Ya da böyle bir dünya var mı diye soralım size.
Evet, sondan başlayalım. İslam dünyası diye bir dünya var mı?
Evet.
Aslında devletler bazında bakarsak böyle bir dünya yok.
Evet, önemli bir tespit yok.
Yani Osmanlı'nın yıkılışından sonra hı hı. Osmanlı'yı bir aslana benzetecek olursak evet. bu aslanı öldüren İngilizler, Fransızlar hı hı. ve Batılı devletler bu aslandan 40 tane çakala post yapmışlar ama bir evet. tane aslan yavrusunun da büyümesine izin vermemişlerdir.
Evet.
Dolayısıyla İslam coğrafyası dediğimiz bu coğrafyadaki devletlerin yönetimlerine baktığımızda ortak bir özellikleri var. Yönetilenlerle yönetenler arasında uçurumlar vardır.
Evet.
Dolayısıyla o yöneten elit tabaka daima kendisini İstanbul'a, Ankara'ya değil, Londra'ya, Paris'e, New York'a yakın görmüşlerdir
evet.
ve onların işbirlikçileri iktidarda ola gelmişlerdir. Dolayısıyla yönetim bazında baktığımızda son 5-10 yıl içerisinde Türkiye'nin gayretiyle bir takım güzel gelişmeler olmakla birlikte son 100 yılın geneline baktığımızda hep birbirine düşman kardeşler konumundadır. Ama halklar olarak düşündüğümüzde etnisitenin hiçbir önemi yoktur. Yani Urfa'da yüzyıllarca sıra gecesinde Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice türküler söylenmiş. Eğlenceler yapılmış. Hı hı. Kimse kimsenin dilinden, yaşantısından, geleneğinden rahatsız olmamış. Biz bu yönüyle baktığımızda çok zengin bir toplumuz. Aslında daha da uç bir örnek vereyim. İstanbul'da yüzyıllardır yaşayan Musevi vatandaşlarımız İsrail Devleti kurulunca oraya göç ediyorlar.
Evet.
Tel Aviv'de, diyelim ki Kudüs'te, İsrail'in Yafa'da vesaire yaşıyorlar. Ama gönülleri ve ideolojileri hep İsrail Devleti'nden yana ama açınca İstanbul müziği dinliyorlar.
Evet, çok ilginç.
Bir Türkiye özlemi yaşıyorlar. Yani kültürel olarak bizim insanımızın kodlarını gösteriyorlar. Yani bu coğrafyada o yüzyıllarca yaşamış gayrimüslimler hı hı. bile bir takım kültürel kodlarımızdan etkilenmişlerdir. Bu nedenle de biz hadiseye şöyle bakmalıyız. Balkanlarda, diyelim ki Makedonya'da, Arnavutluk'ta, Bosna'da öyle bir mühür vurmuşuz ki insanlar artık farkında olmadan isim olarak, yaşantı olarak, yemek evet. kültürü olarak bir takım izlerimizi bırakmışız oraya. Bu nedenle de başkaları ne söylerse söylesin benim iddiam şudur. İslam coğrafyasında yaşayan halklar arasında herhangi bir problem yoktur. Yani evet. Halep'te yaşayan bir Sünni Arap'la bir Kürt'ün, bir Türkmen'in bugüne kadar bir problemi olmamıştır. Bundan sonra da olacağını sanmıyorum. Elbette ki insanın olduğu yerde bir takım menfaat çatışması vesaire olur ama onun Arap olduğu için, öbürünün Kürt olduğu için, öbürünün Türkmen olduğu için, Sünni Şii olduğu için değildir bu kavgalar. Tarih boyunca herkes arasında ihtilaflar olmuştur. Baba ölür, iki kardeş arasında da miras kavgası olur. Hı hı. O ayrı bir konu. Ama bugünkü kavga bizim kavgamız değildir. Bunu bilmemiz gerekiyor.
Evet hocam. Peki şimdi az önce gönül coğrafyamızdan hı. bahsederken önemli başkentlere, ilk 5 başkente evet. dikkat çekmiştiniz. Şimdi İslam dünyasında önemli merkezler nereler diye sorayım size. Az önce Türk dünyasından örnekler verdiniz. İslam dünyasından nereleri örnek gösterebilirsiniz?
Şu anda yanıp yıkılan nereler varsa
evet.
desek herhalde yanlış olmaz. Bunlardan evet. biri Bağdat'tır.
Evet.
Hani ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.
Evet.
Bir diğeri Şam'dır. Bir evet. diğeri Kahire'dir. Bakın darbelerin kol gezdiği yerler. Yani Afganistan'ı hep biz savaşla anarız.
Evet.
Halbuki Afganistan'daki Belh şehri Mevlana'nın doğduğu şehirdir.
Evet.
Yine bugün bir kısmı İran'da, bir kısmı Afganistan'da olan ve tarihte önemli yerlere, önemli merkezler konumunda olan şehirler hep bu kadim coğrafya içerisinde. Ama maalesef bugün hep savaşla, kanla, gözyaşıyla anılıyor. Bir Halep, yani Antep'le Halep, Konya'yla Kayseri gibidir.
Evet.
Sokakları, caddeleri, kültürüyle, yaşantısıyla. Ama baktığımızda her yer kan ve gözyaşı.
Maalesef.
Dilerseniz bu İslam coğrafyası dediğimiz dünyayı ben birkaç başlık altında sınıflandırıyorum.
Hocam,
o sınıflandırmayı da yaparak programımızı neticelendirelim. Şimdi Müslümanların yaşadığı ve bugün dünyamızın işte 7 milyar 300, 7 milyar 400 milyon nüfusu var.
Evet.
Bunun içerisinde 1 milyar 700, 1 milyar 800 milyon civarında Müslüman var. Yani kabaca şu tasnifi yapabiliriz. Dünyanın %25'i Müslüman.
Evet.
Bütün insanlık aleminin. Peki bu Müslümanlar nerelerde yaşıyor dersek? Bunlardan birincisi Araplar olarak sınıflandırabiliriz. Ve Arapların 22 tane ülkesi var.
Evet.
Yani Osmanlı'nın yıkılmasından sonra dünyayı şekillendiren, harita çizen üst akıl 22 tane Arap ülkesi oluşturmuş.
Evet.
Şimdi bunun mantığını da anlamak mümkün mü? Onu da dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Yani Ürdün'de yaşayan bir Arap ile Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Katar'da, Irak'ta yaşayan bir Arap'ın düşünce olarak, yaşantı olarak, lisan olarak ne farkı var? Sadece bizim il sınırlarımız gibi sınırlar çizmişler.
Evet.
Bugün Arap dünyası dediğimiz bu dünyada 350-400 milyon civarında bir nüfus yaşıyor. Yani dünyadaki her 4 kişiden biri Müslüman, ancak Müslümanlardan her 5 Müslümandan biri Arap'tır.
Evet.
Ama dünya medyasında Arap eşittir Müslüman. Ve Müslüman eşittir teröristtir, kavgacıdır, pistir vesaire imajlar. Yani bugün Orta Doğu ve Arap coğrafyasında bütün terör hadiseleri yaşanmasından yola çıkarak.
Evet.
İslam coğrafyasında ikinci bir bölümü ben Hint alt kıtası olarak ifade edebileceğimiz Hindistan, Pakistan ve Bangladeş olarak ifade ediyoruz. Ve burada dinleyicilerimizin belki bilmeyenleri olur. Dünyadaki Müslümanların %30'u bu üç ülkede yaşıyor.
%30.
Tekrar ediyorum.
Evet.
Yani dünyadaki toplam Müslümanların, yani 1 milyar 700-800 civarındaki Müslümanların 500 milyonu Pakistan, Hindistan ve Bangladeş'te yaşıyor.
Evet.
Şimdi Pakistan'da 190 milyon civarında, Bangladeş'te 160 milyon civarında, Hindistan'ın da 1 milyar 250 milyon nüfusunun %14,5'u Müslüman. O da işte
önemli bir yakın ediyor.
Yani Endonezya ve Pakistan'dan sonra en fazla Müslümanın yaşadığı ülkedir Hindistan.
Evet, çok önemli.
Şimdi oran düşük ama toplam içerisinde Türkiye'nin iki katından fazla insan Hindistan'da yaşıyor. O halde Müslüman coğrafya dediğimizde, İslam coğrafyası dediğimizde bir Arapların yaşadığı bir coğrafyadan bahsedebiliriz. İki, o Hint alt kıtasındaki insanlardan bahsedebiliriz. Üç, Güneydoğu Asya'dan bahsedebilir. Bugünkü Endonezya, Malezya, Brunei Sultanlığı ve işte Tayland'ın Patani bölgesi, Filipinlerin Moro bölgesini de içine katarak o coğrafya. Ve orada enteresandır, İslam'ın yayılmasında hiçbir savaş yok, harp yok, darp yok. Sadece Müslüman tüccarların ahlakıyla tebliğ etmesi neticesinde orada da yüz milyonlarca insan, sadece Endonezya'da 255 milyon insanın yaşadığını düşünürsek, Malezya ile birlikte 300 milyon civarında bir Müslümanın var olması tamamen tüccarların tebliğ ve irşat faaliyetleriyle olmuştur.
Evet.
Yine İslam coğrafyasında bir dördüncü bir şey olarak biz Türk dünyası olarak evet. ifade edebileceğimiz hı hı. o coğrafyayı Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan bizim akraba topluluğumuz. Bir başka dünya da Afrika. Evet. Sahra altı dünya ki bu Hazreti Ömer, Hazreti Osman zamanında Afrika işlerine kadar akınlar olmuştur.
Evet.
Ve bugün Ekvator'a kadar Afrika'nın özellikle doğu, kuzey ve batı kıyılarında hatır sayılır bir Müslüman nüfus hı hı. vardır. Bunların çoğu da Arap olmayan Müslümanlardır. Ve o coğrafyada da bugün dünyanın en büyük misyonerleri adeta misyoner faaliyetleri fink atmaktadır.
Evet.
Ve İslami faaliyet yürütmek isteyen sivil toplum örgütlerinin Türkiye'de ve dünyada en büyük hedeflerinin Afrika coğrafyası olmaktadır. Çünkü orası hakikaten önümüzdeki çeyrek yüzyıl içerisinde olmak ya da olmamak. Yani kim giderse gelecek nesil onların olacaktır diyorum. Bir başka şey de Müslümanların Batı Avrupa'da, Amerika'da evet. ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında azınlık halde yaşadıkları bölgeler diye sınıflandırabiliriz. Önümüzdeki programlarda evet. Gerek işte hı hı. dünyanın çeşitli yerlerinde azınlık halde yaşayan Müslümanlar, gerek Türk dünyası, gerek bu Arap dünyasında, Afrika coğrafyasında, evet. Balkanlarda, Kafkaslarda ve Türkistan'da, hatta Güneydoğu Asya'daki bölgelerde yaşayan hı hı. o gönül coğrafyamızın insanlarının gelenek, görenek, örf, adet, kültür, yaşantı ve sorunlarını, potansiyellerini evet. ve geleceğe bakışlarını, siyasi olarak nasıl yönetildiklerini ve bu insanların gelecekte neler yapıp yapamayacakları konusundaki beklentilerimizi de yine programlarımızda dile evet. getireceğiz. Eğer dinleyicilerimiz takip ederlerse hı-hı. İslam coğrafyasıyla ilgili,
evet.
Akrabalarımızla ilgili, din kardeşlerimizle ilgili orijinal bilgiler vermeye gayret edeceğiz.
İnşallah hocam.
Diye inşallah bismillah dedik. Bugün programımıza başladık.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabii programımız her pazartesi saat 18.30'da başlayacak. Yaklaşık bir saat sürecek ve sizin de az önce de zikrettiğiniz gibi işte gönül coğrafyamızdan, medeniyet coğrafyamızdan insanlarımızın, kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları da paylaşacağız. Yaşadıkları coğrafyaları da anlatacağız. Böyle güzel bir program olacak inşallah.
Biz son müsaade ederseniz cümle lütfen. İfade etmek istiyoruz. Yani biz tarih deyince, geçmiş deyince insanların hep savaşlarını, barışlarını vesaire. Ama diyoruz ki bu insanlar nasıl yaşamışlar? Yani günlük hayatlarındaki 24 saati nasıl geçmiş?
Hı hı.
Mahalle yaşantıları nasıl, dini hayatları nasıl, sevinçlerini, hüzünlerini, doğumlarını, ölümlerini nasıl yaşamışlar ve bu farklılıklar nelerdir, bunların kaynakları nereden geliyor, bunlara değinmeye çalışacağız.
İnşallah hocam. Evet, her pazartesi saat 18.30'da medeniyet coğrafyamıza bekliyoruz sizleri de değerli dinleyenler. Bu haftalık böyle bir girizgah yapmış olduk. Neden medeniyet coğrafyamız dedik? Medeniyet coğrafyamız nerelerdir? Halil Kurt Hocam anlattı bunları, biz de büyük bir dikkatle dinledik. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kendisine. O zaman haftaya pazartesi günü saat 18.30'da yeni bir medeniyet coğrafyamız programında tekrar görüşmek, buluşmak ümidiyle efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.